Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tarhan'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21, Şehrevel 1400, Hicri Gameri 5, Safer 1443 ve Miladi Takvimle 12 Eylül 2021, Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Rukaye'nin Şehadet Yıldönümü özel programı ve Dakika'nın Tel Aviv Yaklaşımı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Deniz Donanması Filo grubunun ülkeye dönüşünü tebrik etti. Hatipzade Grossi'nin ziyaretinin İran ile Uluslararası Atomisi Ajansı arasında teknik ilişkilerin bir parçası olduğunu söyledi. Wall Street Journal, İran ile Uluslararası Atomisi Ajansı arasında bir anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. İran'da Bereket korona aşısının ikinci üretim hattı hizmete girdi. Biden, Afganistan'dan çekilmeyi yeniden savundu. Faysal Miktat, Amerika ve Türkiye'nin Suriye'deki işgali ve teröre desteği sona erdirmesi gerektiğini bildirdi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i Atlantik Okyanusu'nda misyonunu başarıyla tamamladıktan sonra ülkeye dönen İran ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 75. Deniz Filosu ile ilgili bir mesaj yayınladı. Ayetullah Hamine'nin İran ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi hitaben gönderdiği mesajda İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 75. Deniz Filosu'nun ülkenin denizcilik tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kritik görevden güçlü ve onurlu dönüşünü tebrik ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki yorulmak nedir bilmeyen, basiretli ve çalışkan kadrosuyla sahada olan İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, şanlı İslam devriminin yüksek hedefleri için savaşmaya hazırdır. Ordudaki yetenekleri koruyun ve yükseltin. Benim selam ve şükranlarımı İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 75. Deniz Filosu Komutanı ve Mürettebat Kadrosu'na iletiniz ifadelerine yer verildi. Bu arada Ordu Hava Savunma Komutanı General Ali Rıza Sabahi Ferd, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasırzade, Ordu Akademi Siyasi Bölümü Başkanı Abbas Muhammed Hasani de ayrı ayrı mesajlar yayınlayarak İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Filo Grubu'nun başarıyla ülkeye dönmesini kutladılar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Tahran ziyaretinin İran ile ajans arasındaki teknik ilişkiler çerçevesinde gerçekleşeceğini söyledi. Hatipzade, Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretinin hedefleri hakkında Fars Haber Ajansı'na verdiği demeçte, son aylarda İran ile ajans arasında ikili işbirliği çerçevesinde çözülmeye çalışılan teknik sorunlar vardı, dedi. Hatipzade, bu ziyaret aynı zamanda iki taraf arasında sorunların çözülmesine yardımcı olmak amacıyla ve bu çerçevede düzenleniyor ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şunları söyledi. İran her zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na tavsiye ettiği ve izlediği yol teknik ve profesyonel bağlamda işbirliğidir. İranlı yetkili bazı ülkeler İran ile ajans arasında teknik sorunları siyasileştirmeye çalıştı. Bu ziyaretin bu yaklaşımı sürdürerek iyi sonuçlara yol açmasını umuyoruz, dedi. Hatipzade, Ajans Yönetim Kurulu huzurundaki toplantı hakkında da şöyle dedi. Umarım Ajans Yönetim Kurulu bazı baskıların etkisi altında İran ile ajans arasındaki normal işbirliği rotasını bozacak herhangi bir adım atmaz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran ve ajansın izleme ekipmanına erişim konusunda bir anlaşmaya vardığı yönündeki iddiaların ortaya çıkması üzerine İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi. Grossi, dün akşam Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi tarafından karşılandı.
Amerikan medyasından bir gazete, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Tahran ziyaretinin İran ile bu uluslararası kuruluş arasında bir anlaşmaya varılmasının ardından gerçekleşeceğini iddia eden 3 kaynaktan alıntı yaptı. Wall Street Journal'ın haberine göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'nin Tahran'a ziyaret yaparken birkaç gün önce İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında P5+1 himayesinde müzakere edilen bir anlaşmaya varıldı. Gazete, anlaşmaya göre İran'ın yeniden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran'ın nükleer tesislerinde bulunan gözetim ekipmanlarına yeniden erişim hakkı vereceğini ileri sürdü. İran'ın Viyana'daki Büyükelçisi ve Uluslararası Kuruluşlarında İmi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü'nün ziyareti hakkında şunları söyledi. Bu ziyaret sırasında Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu yeni başkanı Muhammed İslami ile görüşecek. Grossi'nin İran ziyareti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yönetim organının pazartesi günü başlayacak olan 3 aylık toplantısının öncesinde gerçekleşti.
İran'daki Şifa İlaç Fabrikası'nın genel müdürü Hasan Celili, bereket korona aşısının ikinci üretim hattının hizmete girdiğini belirterek önümüzdeki günlerde bereket aşı üretiminin ikinci aşaması resmi olarak açılacak, dedi. Celili, bugüne kadar yaklaşık 10 milyon aşının üretildiğini ve bundan 5 milyon 200 bin kadarının gerekli kontrollerin yapılmasının ardından İran Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiğini söyledi. İran Şifa İlaç Fabrikası Genel Müdürü, bu aşamalardan geçtikten sonra kalan aşıların kademeli olarak halka açık aşı merkezlerinde genel enjeksiyon için Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini belirtti. Celili ayrıca şöyle dedi. Fabrikanın ikinci sanayi etabında geçen hafta başlayan bereket aşısının üretim süreci önümüzdeki günlerde bu hattın ilk üretim sevkiyatı bereket ilaç grubu bilim adamları tarafından elde edilecek ve ikinci fazı resmi olarak teslim edilecek, dedi. Celili, yeni hattın 6 ila 8 milyon doz korona aşısı üretme kapasitesine sahip olduğunu ve ülkenin aşılama kapasitesine iyi bir kapasite katacağını kaydetti.
İran Kızılay Derneği Tıbbi Tedarik Organizasyonu Genel Müdürü, ülkeye korona aşılarının %80'inin ithalatı Kızılay tarafından yapılmıştır, dedi. Ali Rıza Askeri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran Kızılay Mayıs ayında 1 milyon doz korona aşısı ithalatı ile korona aşısı ithalat alanındaki faaliyetlerine başladı ve bu zamana kadar 30 milyon dozdan fazla korona aşısı ithal etti, dedi. Ali Rıza Askeri, korona aşısı ithalatı alanında çalışmanın yanı sıra bu kuruluş İran'daki ilaç üreticilerinden biridir ve korona hastaları için tıp alanında en iyi performansı sergilemiştir, dedi. Askeri şunları kaydetti. İran Kızılay'ın tıbbi satın alma teşkilatı diyaliz ürünlerinin üretiminde kendine yeterli hale geldi ve İran'daki talasemi ilaçları endüstrisindeki tek tıbbi ekipman üreticidir.
İstanbul Maltepe'de aşı karşıtları yeni koronavirüs önlemlerine, testlere, maske kullanımına ve aşılama programına karşı protesto gösterisi düzenledi. Protesto gösterilerine 2000'den fazla kişi katıldı ve gösterilere katılanlara HES, aşı kartı ya da negatif test kontrolü yapılmadı. Maltepe etkinlik alanına toplananlara giriş noktalarında polis maske kontrolü yaptı. Maskesiz olanlar maske takmaları konusunda uyarıldı. Katılımcılara maske dağıtıldı ancak çoğu katılımcının protesto alanına girdikten sonra maskeleri çıkardığı görüldü. Hafta başında son kabine toplantısından sonra açıklanan yeni COVID-19 tedbirleri kapsamında 6 Eylül'den itibaren şehirler arası uçuşlarda, otobüs, tren yolculuklarında ve konserler, tiyatrolar gibi geniş katılımlı etkinliklerde aşı kartı veya negatif COVID-19 testi gösterme zorunluluğu getirildi. Okulların açılmasıyla birlikte de aşısız bütün öğretmen ve çalışanlara haftada 2 kez PCR testi yapılması zorunlu kılındı. Kamuya açık alanlarda ise maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe tedbirleri yürürlükte. Bazı protestocuların ellerinde salgın değil, biyolojik savaş, yalana teslim olma, Türk milleti esaret altında kalmayacak, kobay değilim yazılı pankartlar olduğu görüldü.
Türkiye'de son 24 saatte 314.046 COVID-19 testi yapıldı. 22.923 kişinin testi pozitif çıktı. 259 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 30.144 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %82,83. İkinci doz aşı yapılanların oranı %64,70 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101.454.754'e yükseldi. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti. Vaka sayımız 22.923, can kaybımız ise 259. Vefat sayılarının azalması tedbirlere, herkesin birlikte düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün salgın şartlarından geri dönüş olmayan adımlar atmalıyız.
İran-Afganistan Parlamento Dostu Grubu Başkanı Ali Ciddi, bu ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı. Ali Ciddi, Meclis Haber Ajansı'na verdiği mecliste Afganistan'ın temel sorunlarından biri, kurulan her hükümetin kapsayıcı olmamasıdır, dedi. İran-Afganistan Meclis Dostu Grubu Başkanı, hükümet istikrarlı ve kalıcı olmak istiyorsa, hükümette tüm Afgan akımlarının bir temsilcisi bulunmalıdır, dedi. İranlı yetkili ayrıca Afganistan'ın komşu ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının sanal bir toplantısının düzenlenmesine atıfta bulundu ve Afganistan'ın komşu ülkeleri istişare ederse bu sadece bu ülkede istikrarı sağlamak için olmalıdır, dedi. İran-Afganistan Meclis Dostluk Grubu Başkanı ayrıca Taliban kalkınma yolunu takip etmek ve komşu ülkelerle ilişkiler kurmak istiyorsa hükümet ve kabinesinde değişiklik yapması ve tüm akımların güçlerini kullanması gerektiğini söyledi.
Taliban, Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdikten sonra eski hükümetin bir dizi gizli belgesi Pakistan'a sızdırıldı. Yeni Delhi, CNN News 18'in bildirdiğine göre Pakistan'a ait 3 adet C-170 uçak Kabil'e insani yardım bahanesiyle Afganistan'a gitti ama oradan Afganistan'dan elde ettikleri gizli belgelerle ayrıldı. Habere göre bu hareket Afganistan için büyük bir güvenlik riski oluşturabilir. CNN News 18'e göre Afganistan'a ait bu gizli belgeler son derece gizli olup Pakistan Askeri İstihbarat Servisi tarafından ele geçirildi.
11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri New York'taki sıfır noktasında gerçekleşti. Törene Amerikan Başkanı Biden'a eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton da eşlik ettiler. Biden ilk olarak bugün İkiz Kuleler olarak da bilinen ve saldırılarda yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu New York'taki anma törenine katıldı. Biden buradaki konuşmasında ulusal birlik duygusuna vurgu yaparak bana göre 11 Eylül'den alınan esas ders şu. "Birlik bizim en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, Afganistan'dan aceleyle kaçışına yönelik küresel eleştirilere karşı da Afganistan'dan Amerikan güçlerinin çekilmesi yönündeki kararını tekrar savundu. Biden eski başkanlardan George W. Bush'un başkanlık döneminde 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında halk arasında birlik ve beraberliğin korunmasına ilişkin açıklamalarını da memnuniyetle karşıladı.
Van'ın Erciş ilçesinde 73 düzensiz göçmen yakalandı. İlçede 6 ayda 890 düzensiz göçmen yakalayan jandarma ekipleri 20 araca el koydu. 28 şüpheliye 3.376.817 lira para cezası uyguladı. Topraklı mahallesinde durdurulan bir minibüste yapılan kontrollerde 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Minibüsün kapasitesinden fazla kişi alması için koltukların söküldüğü tespit edildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Ermenistan'ı Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki yenilginin sonuçlarını unutarak Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış, uzlaşı ve müzakereleri düşünmeye çağırdı. Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Ermenistan, komşu ülkelerin topraklarının işgalinin herhangi bir sonucu olmayacağını anlamalıdır dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca Ermenistan'ın Bakü ve Ankara ile müzakere çabalarını yetersiz nitelendirerek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Erivan ile yıllar süren istişarelerin ardından nihayet topraklarını zorla kurtarabildiğini sözlerine ekledi. Bu arada Ermenistan Başbakanı Paşinyan geçen hafta çarşamba günü Erivan'da kabine toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi ve kara ve demiryolu taşımacılığının yeniden başlatılması konusunda müzakere etmeye hazır ve kapsamı genişletebiliriz demişti.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Pakistan ortak tatbikatı bugün başlıyor. Fars Haber Ajansı'na göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada tatbikatın ilk kez Bakü, Ankara ve İslamabad arasında ortaklaşa Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında 9 gün süreyle gerçekleştirileceğini duyurdu.
Türkiye'nin Kuzey Irak'taki son hava saldırısında 9 PKK'lı daha öldürüldü. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat yaptığı açıklamada Suriye egemenliğine saygı duyulması ve Suriye'nin iç işlerine dış müdahaleyi reddetme gereğini vurgularak Amerika ve Türkiye'nin Suriye topraklarını işgalini ve Suriye egemenliğini ihlallerini ve terörizme desteklerine son verilmesi çağrısında bulundu.
Irak medyası Erbil havalarında bir patlama sesi ve bir Amerikan koalisyonun üstüne insansız hava aracı saldırısı ihtimalini bildirdi. İrna göre patlamalara neyin neden oldu henüz tam olarak belli değil. Ancak Erbil güvenlik yetkilileri bazı medya kuruluşlarına patlamalara 3 insansız hava aracı saldırısının neden olduğunu bildirdiler.
Irak Başbakanı Kazmi, Irak kabinesinin olağanüstü toplantısında Ekim parlamento seçimlerinin yapılması için tüm şartların hazırlandığını ve seçimlerin Irak'ın sorunlarına tek çözüm yolu olduğunu söyledi.
Terör rejimi İsrail mahkemesi Celbu hapishanesinden kaçan ve daha sonra yakalanan 4 Filistinli esiri terör operasyonu planlamakla suçladı.
Ve son haberimiz, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri'ye Marib'de Nasrul Mubin operasyonunun 3. aşamasında 1200 kilometrelik bir alanın kurtarıldığını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattının yapımının tamamlanması etrafında. Rus Gazprom şirketi Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi üzerinden uzanan Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattının yapımının sona erdiğini bildirdi. Bu şirketin CEO'su Alexey Miller, Cuma günü Moskova saatiyle 8.45'te Kuzey Akım 2 projesinin tamamen sona erdiğini bildirdi. Rusya bu boru üzerinden Almanya'ya doğal gaz taşıma zamanlamasının Alman tarafına bağlı olduğunu belirtti. Yıllık olarak Rusya'dan Almanya'ya bu boru hattı üzerinden 55 milyar metreküp doğal gazın taşınması planlanmaktadır. Amerika'nın bütün baskılarına rağmen bu doğal gaz boru hattının yapımının sona ermesi Rusya için büyük bir zafer ve Moskova'nın Amerika yaptırımlarına galip gelme sembolüdür. Amerika, Rusya'nın en önemli siyasi, askeri ve iktisadi rakibi olarak bu duruma ciddi şekilde karşı olduğunu bildirmiş ve bu yolda da ciddi engeller çıkarmaya çalışmıştı. Bu sabotajlar ve engel çıkarmalar bu projeye katılan şirketlere yaptırım uygulama ve karşı çıkma şeklinde Obama döneminde başlamış ve Trump döneminde devam etmiş, hatta daha da şiddetlenmişti. Amerika dönem başkanı Joe Biden da hala bu süreci devam ettirmekte. Buna rağmen Amerika sembolik bir girişimde bulunarak Almanya'nın memnuniyetini kazanmak için son dönemde Nord Stream şirketini ve genel müdürünü boykot listesinden çıkarmıştı. Buna rağmen hala projeye katılan Rus şirketine karşı yoğun bir yaptırım kampanyası Amerika tarafından yürütülüyor. Bu bağlamda Biden hükümeti son dönemde doğalgaz projesine katılan 9 Rus şirket ve kurumu yaptırımlara tabi tuttu. Bir başka girişimde ise Amerikan Başkanı Joe Biden 20 Ağustos Rusya enerji ihracatının boru hatlarına yönelik yaptırımların uygulanması için yeni başkanlık kararı çıkarttı. Ayrıca 3 Rus şirketi ve 3 Rus gemisine yönelik de yaptırımlar hayata geçirildi. Bu yeni yaptırımlar Amerika'nın bu boru hattına karşı yaptırımlarının yeterli olmadığını düşünen hem demokrat hem cumhuriyetçi senatörlerin baskıları altında uygulanmaya başlandı.
Amerika Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattına karşı yaptırımlar uygulamak için yeni bahaneler uydurmakta. Washington, Rusya'nın Kuzey Akımı 2'yi Avrupa Birliği ülkelerini zayıflatmaya kaldırıcı olarak kullanması hususunda kaygılı olduğunu iddia ediyor. Buna rağmen Amerika'nın gerçek hedefi Rusya'yı Avrupa enerji piyasasından silmek ve kendi sıvı gazını Avrupa'ya sunmaktır. Bilindiği üzere Amerika Avrupa'ya en büyük likit gaz ihracatçısıdır. Washington ciddi şekilde Avrupa'nın likit gazını almasını artırmasından yanadır. Buna rağmen Rusya doğal gazının daha ucuz ve daha kolay erişimli olmasından dolayı Avrupalılar, özellikle de Almanlar, Moskova ile işbirliklerin devam etmesinden yanadırlar. Avrupa meseleleri uzmanı Muhammed Zarii şöyle diyor: doğal gaz kaynaklarına erişim Avrupa Birliği için artan stratejik öneme sahiptir. Doğalgaz enerjisi için talebin sürekli olarak artmasıyla Avrupa Birliği üye ülkelerinin bölge içi kaynakları gitgide azalmaktadır. Amerika'nın Kuzey Akımı 2'ye karşı çıkmasının bir başka bahanesi ise Ukrayna ve Polonya'nın Rusya'nın Avrupa transit hattının dışında kalmasıdır. Bu iki Doğu Avrupa ülkesi Kuzey Akımı 2 projesinin en büyük karşıtlarından sayılırlar. Her iki ülke de defalarca Batı ve Avrupa'dan bu projeyi boykot etmesini ve katılımcı şirketlere de yaptırım uygulamalarını istemiştir. Washington'da da Biden hükümetine ilaveten ister cumhuriyetçi ister demokrat temsilciler Kuzey Akım 2 projesinin çalıştırmasının Ukrayna ve Polonya'yı Avrupa'nın enerji piyasasından sileceğini düşünmektedirler. Şimdi de Kuzey Akım 2 projesinin tamamlanması Moskova'nın Amerika'nın yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarına pratik bir misilleme olarak sayılır. Rusya Kuzey Akımı 2 projesini tamamlayarak Amerika'nın kendi iradesini rakiplerine dayatamayacağını gösterdi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 11 Eylül olaylarının 20. yıl dönümü dolayısıyla Biden'ın mesajı etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yayınladığı mesajında Amerika'da ulusal birlik ve birlikteliğe vurgu yaptı. Biden ulusal birliği 11 Eylül olayının Amerikan toplumu için en büyük ders olduğunu belirtti. Birliğin herkesin aynı şeye inanması anlamına gelmeyeceğini ancak bir millet olarak herkesin birbirine saygı duyması ve birbirine inanması anlamına geldiğini belirtti. Beyaz Saray bu görüntülü mesajı 11 Eylül yıl dönümü dolayısıyla yayınladı. 11 Eylül saldırısının 20. yıl dönümü Amerika'nın hala bu olayların sonuçlarıyla kapıştığı bir sırada düzenlenmektedir. Aslında 11 Eylül olayı uluslararası ilişkiler anlamında da yeni bir safhanın açılmasına yol açtı. Aynı zamanda bu olay Amerika'da siyaseti alanda da bir dönüm noktasına dönüştü. Amerika dönem başkanı George W. Bush ise 11 Eylül saldırılarından hemen sonra küresel terörizm ile mücadele bahanesiyle agresif bir tavır takınmış ve Afganistan ile Irak'a saldırmıştı. Bu sözde terörizm ile mücadele savaşında Irak, Afganistan, Suriye, Libya ve Yemen'de toplam 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Uluslararası meseleler uzmanı ve tarihçi Charles Strozier bu hususta şöyle diyor: 11 Eylül saldırıları Amerika'da büyük bir varoluşsal kriz yarattı. Bunun ardından Washington yaralı bir hayvan gibi tepki gösterdi ve terörizme karşı bataklığı anımsatan bir savaş başlattı. Ve sonunda da bir süper güç olarak düşüş ve çöküş sürecini hızlandırdı. Aynı zamanda 11 Eylül olayının 20. yıl dönümüyle ilgi çekici bir şekilde Amerika ve NATO'nun Afganistan'dan çıkışına denk geldi. Amerika 20 yıllık işgal ve savaşın ardından El-Kaide ve Taliban'ı yenme hevesiyle girdi. Afganistan'da büyük bir askeri ve siyasi skandala zemin hazırlayarak bu ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Amerika'nın askeri olarak çekilmesi ve bu olayın hemen ardından Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi Amerika'da ve dünyada Biden hükümetine karşı büyük eleştirilere yol açtı.
Bu hususta dikkat çekici başka husus ise 11 Eylül olayının İslamofobi ve Müslümanlara karşı şiddetin artmasındaki rolüydi. İncelemeler ve araştırmalar ise son 20 yılda ve 11 Eylül olaylarının ardından bu ülkede İslamofobinin arttığını gösteriyor. Pew Enstitüsü'nün yeni anketleri de Amerikalıların %82'sinin Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığını söylediklerini gösteriyor. Amerika'da yaşayan birçok Müslüman yapmadıkları suçlardan dolayı desteklemedikleri suçlardan ötürü bile mahkum edildiklerini düşünüyorlar. Açıkça aşırı sağcı tutumlar sergileyen Amerika eski başkanı Trump döneminde başta olmak üzere bu süreçteki farklı yıllarda Müslümanlara karşı saldırılar ve İslamofobi olayları sürekli artmıştır. Trump terörizm ile mücadele bahanesiyle Müslümanları doğrudan hedef almış, özellikle de Trump'ın 6 İslam ülkenin vatandaşlarının Amerika'ya girmesini yasaklaması ve Müslümanları terörist olarak adlandırması onun tek yanlı yaklaşımını açıkça gözler önüne serdi. Böylece Amerika hükümetinin bizzat kendisine Müslümanlara karşı şiddetin ve kötümserliğin artmasında rolü olduğunu söylemek mümkün. Biden'ın 11 Eylül dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesaj ve ulusal birliğe vurgu yapması özellikle de Amerika'daki Müslüman toplum gözünde bulundurulduğunda çok düşündürücü ve şüphe uyandırıcıdır. 11 Eylül konusunda göze çarpan bir başka önemli mesele ise George W. Bush'tan Trump hükümetine kadar Amerikan hükümetlerinin Suudi Arabistan'ın bu saldırılardaki rolünü örtbas etmeye çalışmalarıdır. Bunun nedeni ise Amerika'nın Suudi rejimiyle sahip olduğu ekonomik ve stratejik ilişkiler olarak görülmektedir. Gerçi Biden hükümeti Suudi rejimine karşı kaba ve sert bir jest yapsa da sonuçta Amerika'nın Riyad'a karşı stratejik çıkarlar çerçevesinde tavır göstereceği kesindir. Buna rağmen 11 Eylül saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin bu saldırılardaki Suudi makamlarının rolleri hususundaki gerçeklerin araştırılması bağlamındaki baskıları, Biden'a bu saldırılar ile dosyaları tekrar gözden geçirme talimatını vermesine neden olmuştur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Şehriver 1400, Hicri Kameri 5 Safer 1443 ve Miladi 12 Eylül 2021 Pazar. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Safer 61'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın değerli küçük kızı Hazreti Rukayye Selamullah Aleyha şehit düştü. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın son kızı Fatıma Sagire lakaplı Bintül Hüseyin veya Rukayye Hatun Ümmü İshak Binti Talha adlı bir anneden dünyaya geldiler. İmam Hüseyin Aleyhisselam o Hazret'e yönelik büyük muhabbet ve sevgi besliyorlardı ve Hazreti Rukayye de İmam Hüseyin Aleyhisselam'a büyük ilgi duymaktaydı. Rukayye babası, kardeşleri, amcaları ve Nebevi hanedandaki diğer üyelerle birlikte Kerbela topraklarına gittiler. İmam ve yarenlerinin şehadetinden sonra o Hazretin Ehl-i Beyti Kufelilerce esir düştü. Ardından Şam'a gittiler. Hazreti Rukayye Selamullah Aleyha Şam kentinde gece gündüz değerli babasının yokluğundan dolayı ağlıyordu ve babasını istiyordu. O Hazret değerli babasının kesilmiş mübarek başını görmesi ve o Hazrete yürekleri sızlatan konuşmasının ardından aşırı derecede ağlaması neticesinde bayıldı ve nihayet hareket ettirildiğinde Hazretin vefat ettiği anlaşıldı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Şehriver 1365'te Pakistanlı ünlü hattat Hafız Muhammed Yusuf Sedidi Lahor kentinde vefat etti. 1920'de Çekval kentinde dünyaya gelen Sedidi gençken hattatlık sanatını Muhammed Şerif ve Taceddin Zerrin kalemden öğrendi. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Şehriver 1375'te İranlı ünlü ressam ve heykeltıraş Cengiz Şahvak vefat etti. O İran sanat tarihinde ilk serginin kurulması öncüsüdür. ...892 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Safer 551 yılında İbni Yunus olarak meşhur olarak büyük Müslüman bilim adam, tabip ve fakih Kemalettin Ebu İmran Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul şehrinde dünyaya geldi. İlk tahsilini tamamladıktan sonra matematik alanında ders almaya başlayan İbni Yunus bir süre sonra bu alanda üstadlık mertebesine ulaştı ve ders vermeye başladı. ...71 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Safer 1372 yılında İran'ın büyük din alimlerinden ve fakirlerinden Ayetullah Muhammed Masumi İran'ın güneyinde Behbehanil'inde vefat etti. Hicri Kameri 1288 yılında dünyaya gelen Ayetullah Masumi ilk öğrenimini İran'da aldıktan sonra Irak Necef İslami İlimler Merkezi'ne gitti ve orada içtihat mertebesine erdi. Ayetullah Masumi aynı zamanda kendi döneminin mücadeleci adamları biri olup İslam ülkelerine ve Müslümanların haklarını savunmak için her türlü tehlikeyi göze alan biriydi. Burası Tahran. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınlarına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Esnaf, patlama noktasına geldik.
Karar.
6 milyon konut nerede?
Milli Gazete.
Erdoğan, Merkez Bankası rezervleri 118 milyar doları buldu demişti. Belgeli yanıt.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Yusuf Ziya Cömert 10 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde "Yaklaşabildiğin kadar yaklaş devlete" başlıklı yazısına yer veriyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın Adli Yıl açılışında dua etmesi daha önce karşılaştığımız bir durum değil. Açılışta hazır bulunan hakimler, savcılar, siyasetçiler, bürokratlar ellerini açıp amin dediler. Ben neye amin dediklerini anlamak için duanın videosunu buldum, dinledim diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Önce Euzu Besmele çekiyor Ali Erbaş, sonra hamd ediyor. Peygamberimize ve ashabına salat ve selam getiriyor. Ey kapılar açan Allah'ım, bize hayır kapısı aç diyor. Ey kalpleri dönüştüren Allah'ım, kalbimizi dininde sabit kıl diyor. Ey halleri değiştiren Allah'ım, bizim halimizi en iyi hale dönüştür diyor. Sonra duanın Türkçe kısmına geçiyor. Hesabını veremeyeceğimiz fiillerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Çok güzel. Eğer Allah-u Teala orada hazır bulunanları hesabını veremeyecekleri fiillerden korursa memleketin bütün işleri düzelir. Ne haksızlık kalır, ne yolsuzluk, ne liyakatsizlik, ne nepotizm. Yargıtayımızın bu muhteşem binasının açılışında derken muhteşem nitelemesini kullanmasını yadırgadım. Duada Allah-u Teala'ya hitap etmiş olursun. Binanın muhteşem olduğuna dair dua içinde 3 defa tekrarlanan niteleme, binayı inşa edenleri takdir niyetiyle söylenmiş hissi veriyor. Kuruluşundan beri Yargıtay'da görev yapmış hakim ve savcıların Allah'ın adaletini yerine getirmek için çalıştıklarını söylüyor. Allah'tan onlara rahmetle muamele etmesini istiyor. Bu ifade 150 senedir Yargıtay'da karara bağlanmış bütün davaları tezkiye anlamı taşıyabilir. Hakim ve savcı kardeşlerimizi adaletten ayırma Allah'ım. Müsaadenizle ben de amin demek istiyorum. Bu dua kabul olunursa memleket felaha erer. Yürütme, yargı hep düzelir. Ardından Kur'an-ı Kerim'den adaleti emreden ayetler okuyor. Açılışta hazır bulunanlar için umduklarına nail eyle diyor. Korktuklarından emin eyle diyor. Bilmiyoruz tabii ne umduklarını, neden korktuklarını. Böyle belirsiz durumlarda orada hazır bulunmayan insanların tümü amin demeyi istekli olmayabilir. Bu da normal karşılanmalı. Farkındayım, bugünlerde insanların tartıştıkları Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın duasının içeriği değil, manzarayı tartışıyorlar. Eski kitaplarda alimlerin, fazlaların devlete çok yanaşmaması, devlet ricaliyle haşır neşir olmaması tavsiye edilirdi. Şimdi bu tavsiyeye pek uyulmuyor. Yaklaşabildiğin kadar yaklaş devlete. Başkan Erbaş da buna istekli görünüyor. Zaman zaman devlet politikalarını destekleyen beyanatlar da veriyor. Bu da Diyanet'in siyasi tartışmalara sık sık konu olmasına sebep oluyor. Daha önce Devlet Bakanı Bozdağ'ın ve Başkan Erbaş'ın yan yana oturduğu bir basın toplantısı sırasında kendilerine hitaben söylemiştim. Bu kadar iç içe olmaları uygun değil. Diyanet'in devlete mesafeli durması saygınlık ve bağımsızlık açısından daha isabetli.
Ahmet Battal 10 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde "Geçim barajı patlatır" başlıklı yazısına yer veriyor. Seçim sistemi değişebilir ve değişmelidir de, ama iktidara gelirken vaaz ettiğini yaparken gelince değiştirmek ile iktidardan gideceğini anlayınca gitmemek için değiştirmek arasında uçurum var. Bir partinin iktidar değilken seçim sistemiyle ilgili yapacağı bütün teklifler iyileştirme kapsamındadır. Beğenip beğenmemek milletin ve vekillerinin bileceği iştir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ama iktidardaki partinin iktidarının zayıflama ve hatta yıkılmaya yüz tuttuğunu gördüğünde sistemle ilgili yapacağı teklifler herkes tarafından gitmemek için yapıyorlar tepkisiyle karşılanır. O partinin kendi seçmeni de böyle düşünür. Akıllıysa bunun ardında neler olduğunu da düşünür. Böyle düşünceler ise iktidarı pekiştirmez. Her ne olursa olsun iktidarımız yerinde kalsın diyerek partiye sarılanlarda panik duygusunu artırır, asgari demokrasi kültürüne sahip olan ve az çok vicdanıyla hareket edip tercih yapacaklarda ise şüphe duygusunu artırır. Kalem ehli de o partiyi artık savunamaz hale gelir. Zira madem doğrusu buydu, bugüne kadar neredeydiler? Ana sorusunun cevabı yoktur. Özetle seçim sistemi ile oynamaya başlayan bir iktidar kendi kendisini sallıyor demektir. Muhalefet de sallayabilirse düşeceği kesindir. Bu genel kuralın en tipik örneği ANAP'tır. Bu kural ve sonuçları yönünden AKP-MHP iktidarına bakacak olursak aynı durumu görürüz. MHP'yi ayarlamak için yapılacak manevranın hepsine zarar vereceği açık. En sonda gelen en küçük koalisyon ortağı parti durumundaki Büyük Birlik Partisi'nin ve Başkanı Mustafa Destici'nin feryadının sebebi de aslında budur. Ortanca ortağı kurtarabilmek için bizi de batırıyorsunuz denmektedir. Öte yandan asıl mesele artık seçim sistemi değil, millete ve devlete zarar veren cephe siyasetinin çöküşünü geciktirme isteğidir. Zaten boş tencerenin sallamadığı iktidar olmaz. Açlıktan ölen zaten yok ama devletin verdiği küçük paralarla kıt kanaat geçinen 2,5 milyonun gelirinin bir yılda yarıya düştüğü de açık. Geçim derdi barajı marajı dinlemez. Geçim barajı seçim barajını patlatır. Üstelik bu basınç iktidara ortak yapılmak istenenlerin barajını değil, millete ulaşabilenlerin barajını patlatır. Bu konunun gündem olması anketlerden bile daha kıymetlidir. Biz yıllardır söyledik, AKP aslında bir parti bile değil, bir siyasi cereyanı temsil etmiyor. İslamcılık akımının toprağında yetişen bir ağaç, demokratlar toprağında dal uzatıp kök salmaya çalıştı. Ama genetik uyumsuzluk başarıyı engelledi. Muhafazakar demokratlık kılıfının foyası çıktı, boyası döküldü. AKP anti-demokratik fırsatların ortaya çıkardığı bir oluşum olarak kişisel karizmaya dayalı iktidarla parti olmaya çalıştı. Bunun başarılabilmesi mümkün değil. Kuraldır, karizma gider, parti biter.
Esfender Korkmaz 10 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde Kur Lobisi Kim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mevduat faizinin eksi olmasına rağmen döviz tevdiat hesapları arttı ve fakat kurlarda son bir yılda sıçrama olmadı. Tersine dolar eksi 2,31 ve euro eksi 2,84 oranında değer kaybetti. Aslında ithalat arttı. Cari açık devam ediyor. Dolara olan talep azalmadı. Tersine piyasa kulislerine göre bazı iş adamları ve müteahhitlerin Londra'da gayrimenkul aldıkları ve yurt dışına para transfer ettikleri konuşuluyor. Daha önce de Türkiye'de banka kredilerini yapılandırıp yurt dışında yatırım yapanlar olmuştu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yurt dışında yatırım yapmanın bugünkü sisteme aykırı bir yanı yok. Ama eğer yurt dışında gayrimenkul alanlar, başka ülke vatandaşlığı alanlar çoğaldıysa bunu düşünmek zorundayız. Demek ki tasarruf sahibi parasını döviz olarak da Türkiye'de tutmak istemiyor. Ayrıca Türkiye'de de Türk vatandaşlarının gayrimenkul alımları arttı. Bu nedenle fiyatlar şişti. Türk vatandaşları da demek ki dolar yerine gayrimenkule yatırım yapıyor. Yurt dışına para transferi, yurt dışında gayrimenkul alımı, yurt içinde gayrimenkul alımının hızlanmasının iki nedeni var. Birisi güven sorununun tırmanmasıdır. Artık tasarruf sahibi tasarrufunu Türkiye'de döviz olarak da tutmak istemiyor. İkincisi de kara para aklama paniğidir. Bu şartlar altında 23 Şubat'ta Merkez Bankası'nın para kuru toplantısında faiz kararı etkili olacaktır. Ağustos yıllık enflasyonu %19,25 oldu. Merkez Bankası gösterge faizi %19'dur. Bu şartlarda Merkez Bankası gösterge faizi -0,21'dir. Türkiye'nin ülke riskinin yüksek olduğunu da düşünerek Merkez Bankası'nın faizleri artırması gerekir. Aslında başkan da enflasyon üstünde faiz vereceğini açıklamıştı. Şimdi kıvırmaya başladı ve çekirdek enflasyonun son ay tüfe olarak %19,25 oranındaki enflasyonun altında kaldığını ve %16,76 olduğunu açıklayarak faizlerin artmayacağı hatta düşeceği yönünde bir algı yarattı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Rukayye'nin şahadeti.
Bugün Hicri Kameri Sefer ayının 5. günü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın değerli kızı Hazreti Rukayye'nin şehadet yıl dönümüdür.
Benim yaşımda her kızın barındığı yuvası var. Yanı başından aslanıp sığındığı babası var. Kimsenin yavrusu Allah benim gibi yetim olmasın. Ana kucağında alarak çöllerde yalnız kalmasın. Yaşamadan anlayamaz kimse kalbimin derdini. Yaşamasın, anlamasın hiç kimse benim derdimi. Abbas gibi amcası olan böyle dövülmez. Ekber gibi abisi olan esir edilmez. Hangi suçtan ötürü
dövüldüm, aç, susuzum, kimseyi incitmedim, vallahi ben suçsuzum. Bu kimsesiz kızını terk edip gitme baba, bağrı yanık yetimi gözünden atma baba. Babacığım, alırdın beni sinen üstüne, öpücük kondururdun iki diden üstüne. Artık sinene çıkmam, yaralıdır bilirim. Elimden tutmasan da ben arkanca gelirim.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 3 yaşındaki minik kızı, babasının yokluğundaki ağlama ve sızlamaları, Şam harabelerinde Kerbela esirlerini de ağlatıyordu. Gece yarıya gelmiş ve Rukayye, hıçkırıkları arasında daldığı uykuda babasını rüyada görmüş. Minik bedeni vahşi kırbaçlardan ve masum yüzü ise Müslüman görünümdeki insafsızların tokatlarından morarmıştı. Ağlamaktan kızaran gözleri ise Şam harabelerindeki esarete son verecek Muhammedi heybetiyle onları düşmanın kılıçlarının tehlikesinden kurtaracak babasını arıyordu. Babasını çok ama çok özlemiş. Üşümüş bedeni ise onun kucağını özlüyordu. O, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kızı ve Hazreti Fatıma'nın torunuydu. Fakat her ezanda atasının peygamberliğini şehadet edenler, onun narin bedeninde ve acılı yüreğindeki yaralara tuz döküyor ve onu esir alarak harabelerde barındırıyordu. Rukayye babasını özlemişti ve artık kimse onu babasının sefere çıktığı hikayesiyle avutamıyordu. Rukayye hayatının kahramanının dönmesini bekliyor ve artık bu uzaklığa dayanamıyordu.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 3 yaşındaki kızının ağlamaları ve sızlamalarına artık dayanamadıkları haberi Allah'ın laneti üzerine olan Yezid'e ulaştı. Allah'tan habersiz olan o mel'un Seyyidü'ş-Şühedâ'nın kanlar içindeki mübarek başını kızına vermelerini emretti. Belki bu şekilde avunur ve ağlamaz diye. Askerler ellerindeki üstü örtülü tepsiyle harabeye girdiler. Esirler kervanı çocuğun sakinleşmesi için belki biraz yiyecek getirdiklerini düşündüler. Fakat acımasız katiller bunu düşünemeyecek kadar insanlıktan nasiplerini almamışlardı. Tepsiyi Rukayye'nin önüne koyup üstündeki örtüyü kaldırdılar. Rukayye'nin yaşlı gözleri kanlar içindeki babasının kesik başına düşer düşmez daha yoğun ve feryatlar içinde ağlamaya başladı. Artık babasının geri dönülmez bir yolculuğa gittiğini anlamıştı. Babasının mübarek başını kucağına alarak öpüp kokladı. O çocuksu konuşmasıyla ağıtlar yaktı. Babacığım, kim seni kendi kanına boyadı? Babacığım, boğazının damarlarını kim kesti? Babacığım, kim beni küçük yaşta yetim bıraktı? Babacığım, keşke bugünden önce ölseydim de sakallarının kanınla boyandığını görmeseydim.
Bülbül'e şiirin sokan, bülbül'e şiirin sokan. Hoş nefes rad kalan
Minik elleriyle babasının kana boyanan yüzünü silip sakallarını düzeltiyordu. Rukayye ağlıyor ve Şam harabelerindeki esirler kervanı da onunla beraber ağlıyordu. Ve Hazreti Rukayye bu sözlerinin ve babasının kana boyanan yüzünü silerken küçük kızın titrek ve korku dolu sesi aniden kesildi. Yaralar içinde bitap düşen nahif bedeni yere yığıldı. Kaldırmak için yanına koştuklarında öldüğünü fark ettiler. Ehli beytin feryadı daha da yükseldi. Ağıtlar öylesine kederliydi ki sesleri duyan bütün Şam halkı ellerinde olmadan gözyaşlarına boğuluyorlardı. Yezid daha fazla rezil olmamak için İmam Hüseyin aleyhisselamın 3 yaşındaki kızının sesini susturdu. Fakat Şam harabeleri ve Seyyid-i Şühedan'ın kızının minik mezarı asırlar boyunca Yezid ve Yezidilerin rezalet belgesi oldu.
Kerbela olayında kadın erkek, köle, hür, siyah, beyaz, yaşlı, genç, çocuk, hatta süt emen bebekler hamaset yaratarak tarih yazdılar. Sanki Allah dünyalılara hücceti tamamlamak istedi. Öyle ki kimse İmam Hüseyin'in hakkaniyetini reddetmek için hiçbir bahane bulamasın diye. Rukayye adı her zaman Resulullah'ın ümmeti için bir yandan masumane hüzün ve acıyı, diğer yandan ise Yezidilerin başıboş kasvetleri ve acımasızlığını hatırlatıyor. Rukayye adı Resulullah'ın rühleti ardından Hakk'ın mazlumiyeti ve garip olması, Esaret harabesinin köşesinde gurbette şehadet ve Muhammed'i öz İslam'ın hedeflerinden açıkça sapmanın göstergesidir. Ehliyeti izlemenin son ilahi Resul'ün getirilerini korumanın tek yolu olduğunu göstermek için Ehli Beyt'iyle dostluk ve sevgiyi risaletinin ücreti olarak ümmetinden isteyen rahmet peygamberinin dininden sapmak. Öyle bir rehli beyt ki Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Sakalin hadisinde şöyle buyuruyor. Sizin aranızda öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldığınız müddetçe sapmazsınız. Allah'ın kitabını, o Allah'ın gökten yere uzanan bir ipidir ve soyum olan ehli beytimi havuz başında bana dönünceye kadar onlar birbirlerinden ayrılmazlar. Bakın benden sonra onlara nasıl davranacaksınız?
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin rihleti ardından İslam ümmeti irili ufaklı sapmalara düştü. Öyle ki Muaviye zamanında İslam'dan sadece bir isim geriye kalmıştı. İslam ümmeti Resulullah Ehl-i Beyt'inden ayrılmıştı. Bu ayrılık öyle derin ve o kadar yoğun ki İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'daki "Bana yardım edecek kimse yok mu?" feryadı karşılıksız kaldı ve Aşura olayı yaşandı. Fakat İmam Hüseyin aleyhisselamın mazlumiyeti ve düşmanın Ehl-i Beyt kadınları ve kızlarına yönelik kasvetleri ümmetin gözlerinden gaflet uykusunu kaçırdı ve hakkı aşikar etti.
Garet oldu sebrevim, garette hardeydin baba. Xeymeler taraz olan sahatte hardeydin baba. Ondaki nisli yanan çadırda seslirdin seni. Emme meydirdin neva helvette, hardeydin baba. Et bilirsen Kufe'de, zindanda yattık bir gece. Ağladık süphe gibi, zulmette hardeydim baba. Nageden Şam'ın yolunda sariban yıktı beni. Kaldım o sehrayı pır vehşette, hardeydin baba. Şametan öldüm dirildim, halimi emmemden soruş. Şametan öldüm dirildim, halimi emmemden soruş. Sariban vurdu her fırsatta beni, haldeydim baba.
İmam Hüseyin aleyhisselamın haremindeki Dürdane ve Nazlı kızının haremi, Şam'da Ehl-i Beyt aşıklarının ziyaretgahı olmuştur. Onun küçücük türbesi her hür insanın yüreğini burkuyor, gözlerinden yaşlar akıtıyor. Türbeye giren her ziyaretçi bu küçük kızın avuç kadar ayakları ve zayıf bedeniyle neden esir alındığını, neden harabelerde barındırıldığını soruyor. Bu sorular asırlar boyunca Yezidiler ve Emevilerin haysiyetsiz ve rezil olmalarına sebep olmuştur. Bu yüzden bazı çevreler Hazreti Rukayye'nin şehadeti konusunda şüpheler uyandırarak bu vesileyle o masum ve savunmasız Ehl-i Beyt kızının şehadeti ve hatırasını Müslümanlar ve Ehl-i Beyt aşıklarının zihninden silmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda bazıları İmam Hüseyin aleyhisselamın Rukayye adında bir kızının olmadığını ileri sürerken, bazıları da Rukayye'nin imamın arkadaşlarının birisinin kızı olduğunu iddia ediyorlar. Bazıları da o küçücük türbeyi itibarsızlaştırmak için Hazreti Rukayye'nin Şam harabelerinin köşesinde masumca şehadetini inkar ediyorlar.
Hazreti Rukayye Salamullah Aleyha'nın varlığı tarihçiler arasında kesin olan tarihi gerçeklerdendir. Ve eğer bir şüphe de varsa o Hazretin varlığı konusunda değildir. Fakat bazı tarihçiler o Hazretin adı veya bazen de yaşı hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Tabii hepsi de o Hazretin buluğ çağına gelmediği konusunda hemfikirler. Çeşitli tarihi kitaplarda uzun veya kısa yazılarla İmam Hüseyin aleyhisselamın küçük kızının esaretin zorlukları ve Ebu Abdullah'ın mübarek kesik başını görmeye dayanamayarak Şam harabelerinde hayatını kaybettiği ve orada toprağa verildiği belirtiliyor. Örneğin Aşura olaylarının en muteber kaynaklarından olan Şeyh Abbas Kumi'nin Nefsul Mehmum kitabına değinebiliriz. Buna ilaveten 11. asrın tanınmış din alimi ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Fahreddin Terihi'nin Mecmu'ul Bahreyn kitabı ve de 7. asrın ünlü alimi Emadeddin Teberi'nin Kamil Bahai ve diğer muteber kaynaklarda Hazreti Rukayye'nin hayat hikayesini açıkça beyan ediyorlar.
Her biri uzun yıllar Kur'an-ı Kerim ilimleri ve hadisleri öğrenmeye çalışan İslam dünyasının büyük alimleri ve düşünürleri Hazreti Rukayye'nin olayını kanıtlarla onaylıyorlar. Ayetullah Nuri Hemedani, Ayetullah Mekarim Şirazi, Ayetullah Mirza Cevat Tebrizi ve Ayetullah Alevi Gurgani gibi İslam dünyasının tanınmış alimleri Hazreti Rukayye'nin Şam harabelerinde şehit olduğunun kesin olduğunu savunarak bu konudaki şüpheleri silmeye çalışıyorlar.
Bu bağlamda Ayetullah Nuri Hamedani şöyle diyor. Bahai'nin Kamil kitabı, Nefsul Mehmum ve diğer muteber kitaplardan bazıların adı Rukayye olarak zikrettiği ve Şam'da şehit olan küçük bir kızın İmam Hüseyin aleyhisselamın kızı olduğunu belirtmişlerdir. Eğer bir kimse o hazrete nezrederse eda etmesi gerekir. Şam'da bulunan kabri de kendisine aittir.
Kum Dini İlimler Havzası'nın hocalarından ve taklit mercilerinden Ayetullah Mirza Cevat Tebrizi de Hazreti Rukayye hakkında şöyle bir açıklamada bulunuyor. İmam Hüseyin aleyhisselamın kızı Hazreti Rukayye'nin Şam'daki mevcut mezarı eskiden beri meşhurdur. Sanki İmam Hüseyin aleyhisselam o pak hanedanın esaretini ve yaşanan o mezalimi inkar edecek kimselerin ortaya çıkmasını engellemek için kendilerinden bir nişane bırakmıştı Şam'da. Bu küçük kız esirlerin içinde hatta küçük kız çocuklarının da olduğunun büyük kanıtıdır. Biz Hazreti Rukayye'nin bu mekanda can verip defnedildiğinin meşhur oluşuna inanıyoruz. Biz onu ziyaret etmeye geldik ve saygısını korumalıyız. Bu küçük kızın Şam'da defnedilmiş olması, o pak hanedanın esaretinin ve reva görülen zulümlerin büyük şahididir. Öyle bir zulüm ki Adem'den Hatem'e bütün peygamberler ağlamıştır. Ve Allah-u Teala İmam Hüseyin'in yasını Adem'e okumuştur. Bu yüzden bu mekana saygı gerekir. Yersiz sözlere kulak asmayın ve Rukayye küçük bir çocuktan fazlası değildi gibi batıl sözleri dinlemeyin. Bu mekanın hürmetine riayet ve şeytanın saptırmalarından olan boş ve geçersiz sözlere itina etmemek herkese vaciptir. Biz İmam Hüseyin aleyhisselam kendisi ve ailesini mazlum olan kızını ziyaret ederek Allah'a yakınlık diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, Hicri Kameri 5 Sefer günü Hazreti Rukayye'nin şehadeti nedeniyle hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dakika'nın Tel Aviv yaklaşımı.
Değerli dinleyiciler, Dakika'nın Tel Aviv yaklaşımı isimli seri sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu 5 bölümlük sohbetimizde Bangladeş'in Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri hususunda yaklaşımını ele alacağız.
Sohbetimizin ilk bölümünde Siyonist rejimin Bangladeş ile ilişkiler kurma geçmişine göz atacağız.
Bangladeş dünyanın en kalabalık 8. ülkesi ve en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Bangladeş 1971 yılında Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından İsrail rejimi tarafından tanınan 160 milyona yakın nüfusuyla İslam dünyasının en kalabalık ülkelerinden biridir. Siyonist rejim İsrail kurucusu Ben Gurion, çevresel birlik stratejisinin bir parçası olarak her zaman Bangladeş gibi Arap olmayan İslam ülkeleriyle ilişki kurmaya çalıştı. Ancak Avam Ligi Partisi'ne liderlik eden ve Dakka'yı Pakistan'dan bağımsızlığa götüren Mucibel Rahman liderliğindeki Bangladeş bağımsız bir politika izlemiş ve Yasir Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'nü desteklemiş İsrail rejiminin resmi ilişki talebini görmezden gelmiştir. Ancak Siyonist rejim rejim çeşitli yollarla Bangladeş'e yakınlaşmaya çalışmaya devam etmiştir.
Siyonist rejimin ilk başkanı David Ben-Gurion'un çevresel ittifak doktrini olarak formüle ettiği doktrine göre Siyonistler Batı Asya'daki tecridi kırmak için bölgedeki Arap olmayan ülkelerle çalışmak zorunda kaldılar. Müslüman ve Filistin yanlısı Arapların kuşatması altında bulunan İsrail, yakın bölgelerdeki Arap olmayan ülkeler ile ilişkiler kurmaya çalıştı. O dönemde Ben-Gurion doktrini çerçevesinde emperyalizm kontrolünde bulunan İran ve Türkiye, ayrıca Afrika boynuzundaki Etiyopya'daki ve Lübnan'daki Hristiyanlara öncelik verildi. Ancak bu strateji tek başına işgalci Siyonist rejimin izolasyon sorununu çözemedi.
Bu rejimin sonraki liderlerinin nüfusunun çoğunluğunu Hindu ve gayrimüslim olduğu Hindistan'da dahil olmak üzere Güney Asya'daki daha önemli ülkelere özellik gösterdi. Bu sorunu tamamen çözmek için de Hindistan alt kıtasının bölünmesinden sonra en önemli ve kalabalık İslam ülkesi Pakistan, din temelinde kurulduğundan ve Hint yarımadasındaki Müslümanlar geleneksel olarak İsrail rejimine karşı olduklarından dolayı da Siyonist rejim Hindistan ile Pakistan arasındaki husumetlerden yararlanıp Pakistan'ı zayıflatmaya ve Hindistan'a yaklaşmaya çalıştı.
Pakistan, Batı Pakistan ve Doğu Pakistan olmak üzere iki bölümden oluşuyordu ve Hindistan toprakları coğrafi olarak Batı Pakistan ve Doğu Pakistan'ın iki parçası arasında ayırıcı rolü yapıyordu. Bu durum Hindistan'ın Doğu Pakistan sayılan Bangladeş'te Bengal milliyetçiliğini ve Batı Pakistan sayılan günümüz Pakistan'da da ayrılıkçılığı teşvik etme üzerine odaklanmasına yardımcı oldu. Bangladeş 1971'de tarihi bir fırsat yakaladı ve Hindistan destekli iç savaşın ardından Avami Ligi lideri Şeyh Mucib Rahman liderliğindeki Bengal milliyetçileri seçimleri kazandı. Ancak Pakistan ordusu iktidarı ona devretmeyi reddetti. Bu nedenle bu olaylar Doğu Pakistan'ın dağılmasına ve günümüzde Bangladeş'in kurulmasına yol açtı.
Bu durum sadece Hindistan için bir fırsat yaratmakla kalmamış, aynı zamanda Siyonist rejimin dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden biri ve Filistinleri destekleyen en kalabalık ikinci Müslüman ülkelerinden birini zayıflatmak için Bengalli milliyetçilere silah göndererek Hindistan ile koordinasyon sağlaması için istisnai bir fırsat yaratmıştı. Endonezya'dan sonra en kalabalık İslam ülkesi Bangladeş sinsi planlar sonucunda kuruldu. Bu süreçte ise Avami Lig Partisi ile İsrail rejimi arasındaki ilk ilişkiler ve temaslar Hindistan üzerinden Bangladeş'e silahların gönderilmesiyle başladı.
Avami Lig Partisi, Bangladeş'te Müslümanların bir İslam ülkesini işgal eden ve binlerce Müslüman kadın ve çocuğu öldüren veya yerinden eden işgalci rejimle her türlü işbirliğine karşı olduklarının gayet iyi farkındaydı. Bu nedenle Siyonistlerin Bangladeş'e sızmaları için beklenen fırsata izin vermedi ve İsrail rejiminin Bangladeş'e sızma girişimleri bir ölçüde başarısız oldu. Daha sonra Bangladeş anayasası hazırlanıp onaylandığında Bangladeş Müslüman topluluğu, Bangladeş pasaportlarına İsrail hariç ibaresini dahil etmeyi başardı ve vatandaşlarının işgal altındaki Filistin'e her türlü seyahati yasaklaştırıldı. Bu durum Siyonist rejimin Ben-Gurion doktrini çerçevesinde Hindistan alt kıtasındaki bağımsızlığını kazanan Bangladeş'e sızma projesinde önemli bir yenilgi sayılırdı.
Siyonist rejimin yeni kurulan Bangladeş ülkesine sızma girişiminin en önemli belirtileri Ben Gurion doktrini çerçevesinde değerlendirilebilir. İsrail rejimi Bangladeş'in bağımsızlık ilanını tanıyan ilk hükümet de olmuştur. Ayrıca Bengaliler ile Pakistan ordusu arasındaki savaş sırasında Siyonist rejim Pakistan İç Savaşı'nı bir kurtuluş savaşı olarak nitelemiş ve Hindistan üzerinden Bengal savaşçılarına silah sağlamaya çalışmıştır. Aslında Bangladeş Savaşı bu tür bir ilişkide bir dönüm noktasıydı. Çünkü İsrail rejiminden silah alınması dönemin başbakanı Indira Gandhi'nin ve kendisi de İsrail'in muhalefetiyle tanınan Cevahirül Nehru kızının görüş ve onayıyla yapıldı.
Çevresel birlik doktrininin temel nedeni Filistin topraklarını zorla ele geçiren binlerce masum insanı katleden ve milyonlarca insanı yerinden eden işgalci rejimin komşu Müslüman ve Arap ülkeleri tarafından asla tanınmayacağı gerçeğiydi. İsrail rejiminin Müslüman düşmanları tarafından kuşatıldığını ve Arapların Filistinlileri desteklediğini anlayan Siyonist rejim liderleri dikkatlerini bölgedeki Arap olmayan Müslüman ülkelere, Batı Asya ve Afrika boynuzundaki Hristiyan toplumlara çevirdiler. Hindistan alt kıtasında olduğu gibi. Bu sayede Arap dünyasının dışında da bir nefes alma alanı kazanmaya çalıştılar ve böylece kendilerini izolasyondan kurtulmaya çalışmak için planlarını genişlettiler.
Bangladeş Avam Ligi İktidar Partisi İsrail rejimiyle herhangi bir bağını resmen kabul etmemesine ve Filistinleri desteklemeye kararlı olmasına rağmen Dakka-Tel Aviv ilişkisinin geçmiş yıllardan bugüne kadar doğrulandığını gösteren işaretler var. Bu gerçek, Filistin'in Dakka Büyükelçisi Yusuf Ramazan'ın tutumundan doğru bir şekilde anlaşılabilir.
Filistin'in Dakka Büyükelçisi Yusuf Ramazan kısa bir açıklamada Bangladeş hükümetinin vatandaşlarının İsrail'e seyahat etmesine izin verme hareketinin Filistin yönetimi için kabul edilemez olduğunu söyledi. Ancak Filistinlerin İsrail rejiminin kademeli olarak Bangladeş'e sızmasından endişe duyduklarında şüphe yok. Bangladeş'in yeni e-pasaportunda İsrail hariç ibaresinin kaldırılması Dakka ve Avami Ligi Partisi'nin Siyonist rejime açık seçik yakınlaşmak istediğini göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, Dakka'nın Tel Aviv Yaklaşımı isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parstoday.com sitesini takip edip görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Atlantik Okyanusu'nda misyonunu başarıyla tamamladıktan sonra ülkeye dönen İran ordusu deniz kuvvetlerinin 75. deniz filosu ile ilgili bir mesaj yayınladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Tahran ziyareti, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki teknik ilişkiler çerçevesinde gerçekleşecek, dedi. İran'da bereket aşısının ikinci üretim hattı hizmete başladı. İran Kızılay'ı korona aşılarının %80'ini ülkeye ithal ediyor. İstanbul Maltepe'de aşı karşıtları yeni koronavirüs önlemlerine, testlere, maske kullanımına ve aşılama programına karşı protesto gösterisi düzenledi. Türkiye'de 259 kişi daha koronadan hayatını kaybetti. İran-Afganistan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğine vurgu yaptı. Taliban, Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdikten sonra eski hükümetin bir dizi gizli belgesi Pakistan'a sızdırıldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 ve çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.